Ramazan'da sağlıklı beslenme. Hazırlayan ve sunan Esra Köse Karaca.
Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Ramazan'da beslenme programı ile birlikte karşınızdayız. Ben diyetisyen Esra Köse Karaca.
Ben stajyer diyetisyen Rümeysa Arslan.
Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Ramazan'ın 21. gününe gelmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla günler hızla geçiyor. Biz de geri sayıma başladık artık. Son 9 gün diyelim. Bugün sevgili dinleyenler, biz sizler için halkın çoğunluğunda görülmeye başlayan, özellikle de son dönemlerde giderek artış gösteren bir hastalıktan bahsetmek istiyoruz. Karaciğer yağlanması. Genellikle eskiden karaciğer yağlanmasının alkole bağlı olduğu söylenirdi. Ve ilk sorduğumuz soru da bireylere alkol kullanıyor musun olurdu. Ama zaman ilerledikçe, günümüze gelindikçe bilim adamlarının yaptıkları çalışmalarda hem de biz uzmanlar olarak karşımızdaki hastanın hem aile geçmişi, beslenme geçmişi ve tahlillerini değerlendirdiğimizde karaciğer yağlanmalarının bir kısmının da alkole bağlı olmadığını tespit ettik. Yani karaciğer yağlanması olarak adlandırdığımız şey iki grupta toplanabiliyor. Bu durumda bir alkole bağlı olan bildiğimiz standart karaciğer yağlanması, diğeri de alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olarak adlandırabiliyoruz. Bu karaciğer yağlanmalarına genel itibariyle erkeklerde rastlıyoruz Rümeysa'cığım. Kadınlarda birazcık daha az rastlanan bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii bayanım, kesinlikle böyle bir problem yaşamayacağım diye de bir şey yok. Sahip olduğumuz çeşitli hastalıklar, yine genetik etkenler, beslenme düzeninin bozulmaması, karaciğer yağlanmasının bizde oluşup oluşmayacağını belirleyen önemli etmenlerden birisi diyebiliriz. Ve ülkemizde her 5 yetişkinden birinde karaciğer yağlanması olduğu tespit edilmiş ülkemizdeki sağlık kurumları tarafından. Yani %20'mizde karaciğer yağlanması var. Bu yüzden de çok ciddi bir sağlık problemi dikkat etmemiz gerekmekte diyorum.
Hocam, bildiğimiz gibi karaciğerin kendini yenileme özelliği var. Peki karaciğer yağlanması, karaciğer kendini yenilerken nasıl mümkün olabiliyor?
Karaciğerin, evet, söylediğin gibi Rümeysa'cığım, kendi yenileme özelliği var. Fakat biz eğer sağlığımıza dikkat etmiyorsak, genetik etkenlerimiz varsa veyahut beslenmemize dikkat etmiyorsak, obezsek, çeşitli farklı etkenler varsa ya da alkole bağlı olabilir, alkol kullanıyorsak, karaciğerimizde geri dönüşü olmayan hücre ölümüne bağlı olarak çeşitli hasarlar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla da biz kendini yenileyen bir organ olsa da karaciğer, biz bazı kısımları öldürerek zaten o kısımların geriye dönüşümünü de engellemiş oluyoruz. Böylelikle de karaciğerde çeşitli hastalıklar, çeşitli rahatsızlanmalar meydana gelebiliyor.
Hocam, karaciğer yağlanmasının belirtileri neler? Bunu kendimiz anlayabiliyor muyuz, yoksa illa doktora mı gitmemiz, kan vermemiz mi gerekiyor?
Karaciğer yağlanması 80'li yıllardan sonra daha çok ortaya çıkmış ve tanımlanmış bir hastalık. Dolayısıyla da karaciğerlerde yağ birikimiyle karakterize olan bir hastalık çeşidi. Özellikle az önce de söylediğim gibi alkole bağlı olan ya da bağlı olmayan olmak üzere iki türü var. Ve karaciğer yağlanmasında karaciğerin en az %10'unu yağ oluşturduğu durumlarda biz bireyde karaciğer yağlanması var diyoruz. Karaciğer yağlanmasında zaten birey eğer alkol kullanıyorsa kesin alkole bağlı olduğu için karaciğer yağlanması var diyebiliriz. Ama eğer alkol kullanmıyorsa işte o zaman bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Neden? Çünkü illa kilolu bireylerde gözükmüyor, zayıf bireylerde de gözlenebiliyor karaciğer yağlanması. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Yapılan bir takım kan tahlilleri sonucunda ALT ve AST düzeylerine bakabiliyoruz. Dolayısıyla bu ALT AST düzeylerinin yüksek, istenen düzeyden daha yüksek durumda olması bizde karaciğer yağlanması olabilir şüphesini uyandırıyor. Ve ardından tabii ileri tetkikler yapılması gerekiyor. Ama öncelikle dediğim gibi ALT ve AST'nin bireylerde yüksek çıkması. Bunun yanı sıra eğer varsa tabii obezite, diyabet, diğer kalp damar hastalıkları karaciğer yağlanması şüphelerimizi arttırabiliyor. Ama yoksa ilk sormamız gereken şey genetikte var mı? Yani anne baba ya da birinci derecede akrabalarda karaciğer yağlanması sebebiyle teşhis konulan birey bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa biz büyük bir risk faktörüyüz. Buradan da işte karaciğer yağlanmasının olup olmayacağını kendimiz de anlayabiliriz. Bu açıdan da kendimizi kontrol edip belirli aralıklarla kendimizi kontrol ettirebiliriz. Yine bunun dışında yaşam tarzımız, beslenme alışkanlıklarımız, bağırsak sağlığımız gibi çeşitli faktörler de karaciğer yağlanmasının olup olmayacağını belirleyen etmenler arasında yer alıyor. Bağırsak sağlığı demişken birkaç gün sonra mikrobiyotadan bahsedeceğiz. Mikrobiyota da gerçekten şu anda çok detaylı girmek istemiyorum ama mikrobiyotanın bozulmasının karaciğer yağlanmasının en önemli faktörlerinden biri olduğu şu anda kanıtlanmış durumda. Çok yeni bir kavram. Üzerinde çok detaylı duracağız. Nedir mikrobiyota? Birkaç program sonra. Ama karaciğer yağlanmasıyla birebir ilişkili olabileceğini de lütfen unutmayalım. Yine özellikle ALT ve AST'ye bakmamız gerektiğini söylemiştik. Bunun dışında yine ALT ve AST'nin yanında bireyde mide bulantısı, karında ağrı, halsizlik, özellikle karnın sağ üst kısmında ağrı, halsizlik, huzursuzluk gibi sağlık problemleri olabilir. Bunlar da bireyde özellikle karnın sağ üst kısmındaki ağrı karaciğer yağlanmasının belirtilerinden biri olarak görülebilir. Bu durumda en kısa sürede bir sağlık kurumuna gidip ilgili doktora, ilgili branşa başvurmamız gerekmekte. Ve bunun tabii ki tedavi aşamasında da özellikle diyetisyenlere büyük bir rol düşüyor. Çünkü karaciğer yağlanması tam anlamıyla beslenmeyle alakalı bir durum. Sağlıklı beslenme düzeninin oluşturulması, sağlıklı fiziksel aktivite yöntemlerinin belirlenmesi de bu hastalığın tedavisinde kilit nokta olarak karşımıza çıkmakta. Peki Rümeysa'cığım, karaciğer yağlanmasında diyetisyenlerin ve diyetin kilit nokta olduğunu söyledik. Bir diyetisyen adayı olarak karaciğer yağlanması olan bireylere neler önerirsin?
Yağlı besinlerin tüketimini azaltmalarını öneririm öncelikle. Mesela hayvansal kaynaklı yağların tüketimini azaltmak yine önemli. Bu antioksidanların karaciğer yağlanmasında önemli bir role sahip olduğunu yine burada da görüyoruz. Ve kompleks karbonhidratlar dediğimiz, yani basit karbonhidrat olmayan, daha fazla tahıl, bulgur gibi tahılların, işte posalı besinlerin karaciğer yağlanması beslenmesinde önemli bir yer aldığını görüyoruz. Ve hücre hasarı oluşuyor dedik karaciğerde. Bu hücre hasarının onarımında da yine antioksidanlar insülin direncine ve iltihaplanmaya karşı da yararlı oluyorlar. Ve bu beslenme şekli genel özellikleriyle Akdeniz diyetine benziyor. Karaciğer yağlanması diyet listesi sebze ve meyvelerden zengin olmalı. Bakliyat çeşitleri, tam tahıl ürünleri ve sağlıklı yağlar beslenme planında yer almalı. Omega 3, omega 6 yağ asitlerinin beslenmemizde yer alması karaciğer için de önemli bir yere sahip.
Tabii bunun dışında da ek olarak söyleyebileceğim Rümeysa'cığım, eğer kilomuz fazlaysa kilo vermek en önemli etmenlerden bir tanesi. Yani kilomuzu ideal ağırlıklar arasında tutmaya gayret etmeliyiz. Bir de burada şöyle bir püf nokta var. Aslında bazı bireylerin kilosu ideal ağırlıklarda oluyor. Ama burada da yağ oranı devreye giriyor. Eğer vücut yağ oranımız kilomuz standartlar içerisinde olmasına rağmen fazlaysa yine karaciğer yağlanmasının başka bir etmeni olarak göze çarpabiliyor. Bu yüzden biz Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği beden kitle indeksleri içerisinde kilomuzu tutmaya çalışmalıyız. Evet. Ama biz bunu tutarken yağ kas oranımıza da dikkat etmeliyiz. Yağlarımızın oranı erkek ve kadınlarda ayrı olmakla birlikte kadınlarda %30'u geçmemeli, erkeklerde ise %15-20'lere en fazla geçmemeli diyoruz. Bu yüzden de vücudumuzun şekli, ayrıca vücudumuzun sahip olduğu yağ yüzdesi ya da kas yüzdesi karaciğer yağlanmasının tedavisinde en önemli aşamalardan bir tanesi. Bunun dışında dediğin gibi sağlıklı beslenme önerilerine dikkat edeceğiz ve sağlıklı bir yaşamı benimseyeceğiz. Düzenli uyku, bol sıvı tüketimi. Yine aynı şekilde 3 ana 3 ara öğün olmak üzere sağlıklı bir beslenme örüntüsü. Eğer varsa şeker hastalığımız, varsa kolesterolümüz, tansiyonumuz ya da diğer kalp damar hastalıkları. Bunların tedavisine yönelik yine beslenme önerileriyle birlikte hazırlanacak karma bir, kompleks bir beslenme düzeni. Yani gerçekten karaciğer yağlanmasının bu anlamda çok büyük bir önemi var. Tamam, biz bazen diyoruz ki tamam ya ne olacak? Şunu da yiyelim, bir şey olmaz, bir kereden bir şey olmaz gibi düşünüyoruz. Ama gerçekten de sevgili dinleyenler, biz böyle yaptıkça bir kez 2 oluyor, 2, 3 oluyor, 3, 4 oluyor derken önünü alamaz bir hale geliyoruz. Ve gerçekten de eskiden sadece alkol nedeniyle gözlemlediğimiz karaciğer yağlanması, şimdi artık halkın her kesiminde alkole bağlı olmayan şekilde oluşmakta ve bu da çok daha büyük risk teşkil etmekte. Çünkü alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının özellikle ilk aşamasında enfeksiyon yani inflamatuar durumu çok fazla gözlenmezken ikinci aşamaya geçtiğinde hem inflamatuar gözleniyor karaciğerlerde yani enfeksiyon gözleniyor diğer bir deyişle hem de karaciğer hücrelerinde şişmeler, ödemler ve çeşitli şekil bozuklukları gözlenmeye başlıyor. Dolayısıyla da biz adım adım özellikle bu ödemlerin, bu hücrelerin şişmesiyle birlikte biriken ödemlerle birlikte kendimizi siroza kadar götürüyoruz. Ve sonunda da maalesef ölüm. Bu yüzden sadece işte alkol kullanmıyorum, bendeki çok da tehlikeli değil, çok da problem değil şeklinde düşünmemek lazım. Mümkün olduğunca eğer karaciğer yağlanması riskimiz varsa ya da mevcut karaciğer yağlanmamız varsa ne yapıyoruz? En kısa sürede kan tahlillerimizi yaptırıyoruz. Ardından çıkan sonuçlarımızla birlikte bir diyetisyene başvuruyoruz ve uygun beslenme düzenini ediniyoruz. Yine bunun yanı sıra yaşımıza, vücut yapımıza, sağlık durumumuza uygun fiziksel aktivite düzenini de ediniyoruz ve hem fiziksel aktivite yapmaya başlıyoruz hem de sağlıklı beslenme düzenini sağlıklı bir yaşam alışkanlığı haline çevirmeye çalışıyoruz. Böylelikle hem ilaç kullanmaktan kurtuluyoruz hem de karaciğer yağlanmasından kurtuluyoruz sevgili dinleyenler. Karaciğer yağlanmasından kısaca bu şekilde bahsettikten sonra günümüzün en popüler besinlerinden biri olan amaranttan bahsedeceğiz size biraz. Neymiş bu amarant sevgili dinleyenler? Amarant, M.Ö. 6700 yıllarından beri tüketilen, özellikle de Yunanca'da ebedi anlamına gelen bir bitki. O kadar eski bir tarihi var ki, bizim mutfağımıza yakın zamanlarda girmiş olsa bile, çok uzun zamanlardır kullanılan ve gerçekten besin içeriği açısından da güçlü bir tahıl olarak karşımıza çıkıyor. Amarant bitkisi içeriğinde %13 ila 21 arasında protein, %5 ila 11 arasında yağ, %48 ila 69 arasında nişasta ve %3 ile 5 arasında lif içeriyor. Dolayısıyla zengin protein, vitamin ve mineral içeriği var ve bizim günlük beslenme alışkanlıklarımızın içerisine çok rahatlıkla alabileceğimiz bir tahıl. En azından daha masum gibi gözüken ama gerçekten de çok fazla vitamin ve minerale sahip olmayan ya da lif içeriğine sahip olmayan beyaz un yerine tercih edebileceğimiz bir tahıl. Fakat yine dikkat edilmesi gereken bir nokta diğer tahıllarda da olduğu gibi amarantın da 100 gramında 371 kalori içermesi. Dolayısıyla vitaminli, minerali, proteinli, yağı yüksek diyoruz ama enerji içeriğimiz de oldukça yüksek. Dolayısıyla da tüketirken sınırlarımıza, miktarlarımıza dikkat etmemiz gereken bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Peki Rümeysa'cığım, kısaca özetlemek gerekirse amarant hakkında neler söyleyebiliriz?
Amarant, koyu mor ile sarı renk arasında birçok renk çeşitliliği olan bir bitki ve tahıllara alternatif olarak son dönemlerde oldukça dikkat çekiyor. Hem sebze hem tahıl, kendisi bitki, yaprakları sebze, tohumları ise tahıl olarak nitelendiriliyor. Tahıl ürünü olarak yetiştirilmeye başlamış 1970'lerin sonlarına doğru Amerika'da ve her yıl sadece birkaç bin dönümlük alanı ekilmesine rağmen marketlerin sağlıklı gıda bölümlerinde sık rastlanan bir ürün. Amerika'da üretilen amarantın büyük çoğunu kahvaltılık gevrek, kraker, kurabiye, ekmek ve diğer fırıncılık ürünlerinin yapımında kullanılmak için buğday unu ya da diğer unlarla karıştırılarak değirmen unu olarak kullanılıyor. Ülkemizde henüz bir yetiştiriciliği bulunmamakta. İlkbahar yağmurlarından sonra doğada ve sulanabilen bağ, bahçe, tarlalarda kendiliğinden yetişmekte amarant bitkisi. Bazı yörelerde halk tarafından toplanarak bitkinin sadece yeşil aksamı değerlendirilmektedir. Besin içeriği oldukça yüksek dedik. Yüksek düzeyde doymamış yağ asitleri, tokoferol, glutensiz protein içeren taneleriyle tahıl ürünleri için iyi bir kaynak olmakla birlikte antioksidan, diyet lifi, mineral ve vitaminci zengin yapraklarıyla diğer gıdaların hazırlanmasında kullanılabilecek önemli bir ürün. Bu yüzden de çölek hastaları için alternatif. Ayrıca zamanda farelerde yapılan çalışmalarda amarantın HDL kolesterolde bir değişiklik oluşturmadığı ancak LDL yani kötü kolesterolde düşürücü etki göstermesi nedeniyle toplam kolesterolde azalmaya neden olduğu bildirilmekte. Ve magnezyum, kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olan amarantın önemli düzeyde diyet lifi ve yağ içerdiğini söyledik. Fakat nişasta içeriği buğdaya kıyasla daha düşük. Antioksidan kapasitesi de yüksek amarantın. Amarant yapraklarının diğer yeşil yapraklı sebzelerle karşılaştırıldığında daha yüksek antioksidan içeriğine sahip olduğu bulunmuş. Ayrıca provitamin A ve demir içinde iyi bir kaynak olduğu ifade edilen amarantın tohum ve yapraklarının önemli fenolik bileşikler ve flavonoidler içerdiği belirtilmekte. Aynı zamanda amarant bitkisi diyabette de oldukça etkili. Antidiyabetik özelliği var. Amarant taneleri ve yağı ile 3 hafta süreyle beslenen diyabetik farelerin serum insülin seviyelerinde artış, kan glikoz seviyelerinde ise azalma görüldüğü gözlemlenmiş. Sonuç olarak günlük yaşamda amarantın salatalarda, kısır yapımında ve yemeklerde kullanımı söz konusu.
Yani kısaca hem tahıl hem de sebze olarak tüketebildiğimiz bir bitki olan amarantı ülkemizde yetiştiremesek de Amerika'da uzun yıllardır yetiştiğini görmekteyiz. Ama Rümeysa'cığım, buradan aslında aklıma şu geldi. Gerçekten de Yunanistan'da M.Ö. 6700 yıllarından beri tüketilen bir bitki. Yani iklim şartları olarak ülkemiz çok uygun. Tarımının yapılması bence büyük bir hem gelir kaynağı hem de sağlık açısından yeni bir nefes getirebilir ülkemize diye düşünüyorum. Ardından besin içeriğinin yüksek olması da gözüme çarptı. O da çok güzel bir durum gerçekten de. Özellikle antioksidan ve lif içeriğinin yüksek olması ve bununla birlikte de LDL'nin düşürülmesinde etkin rol oynuyor olması da amarantın gerçekten zengin bir bitki olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Ama ne demiştik? Enerji içeriği yüksek, dolayısıyla da tüketirken yine dikkat edeceğiz. Hani ekmek tüketiyormuşuz gibi algılamamız gereken bir besin. Ve diyabete etkilerinden bahsettin. Daha çok farelerde yapılan çalışmalar var. İnsanlarda çok fazla yapılmamış ama yakın zamanda umarım insanlarda da yapılır bu tip çalışmalar ve gerçekten de bir umut ışığı olabilir bizlere de. Bu yüzden amarantla insan beslenmesindeki etkileri izlediğimizde günlük beslenmemizde rahatlıkla tüketebileceğimiz bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Rahat rahat tüketebiliriz. Miktarlara dikkat etmek kaydıyla. Sevgili dinleyenler, sizlere bugün karaciğer yağlanmasından ardından da amaranttan bahsettik. Gerçekten amarantı ben de çok fazla tüketmedim açıkçası. Birkaç defa deneme şansım oldu. ama çok kısa süre içerisinde amarantlı tarifler yapıp yine sizin karşınıza çıkmayı planlıyorum şu anda. Hem bu kadar besleyici bir besin hem de sofralarımızı nasıl çeşitlendirebiliriz diye değişik fikirlerim olacak en kısa sürede. Bu durumda ben programımızı bitirmeden önce yine sözü Atilla'ya bırakacağım ve bugünün iftar menüsünü alacağım. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ramazan'ın 21. günündeyiz. Artık sona doğru yaklaşıyoruz.
Evet.
Bugün menümüzde neler var?
Bugünkü menü önerimizde mercimek çorbası, dana etli haşlama, sebzeli pirinç pilavı ve tatlı olarak da sultan muhallebisi öneriyoruz.
Teşekkürler.
Afiyet olsun.
Menümüzü de aldıktan sonra sevgili dinleyenler, programımızı burada sonlandırıyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın. Hayırlı iftarlar.
Ramazan'da sağlıklı beslenme. Hazırlayan ve sunan Esra Köse Karaca.